Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. En'am suresinin 162. ila 165. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki, o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırılması pek çabuk olandır ve şüphesiz O bağışlayandır, esirgeyendir. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7:20 ila 8:50 arasında kısa dalga 25 metre, 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre, 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Gence'yi, Şeyh Şahabettin Suriverdi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nasirettin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir.
Bugünkü sohbetimizi İran'ın Kameri 4. yüzyılın ünlü şairlerinden Ebu Mansur Muhammed bin Ahmed Dakiki'nin yaşamı ve şiirlerine ayırdık. Birlikte dinleyelim.
Kameri 4. yüzyıl, İran edebiyat tarihinin en parlak dönemlerinden biri sayılır. Uzmanlar ve edebiyatçılar, İran'ın edebiyat tarihinde bunca şairin bir arada yaşadığı bir döneme seyrek rastlandığına inanıyor. Nitekim Kameri 4. yüzyılda, şair sayısının çokluğu bu dönemin en önemli edebi özelliklerinden biri sayılıyor. Kameri 4. yüzyılın en seçkin şairlerinden biri ise Dakiki Tusi'dir. Üstad Ebu Mansur Muhammed bin Ahmed Dakiki, Samani döneminin en seçkin şairlerinden biri sayılıyor. Dakiki'nin kesin doğum tarihi bilinmiyor ama yine de büyük bir ihtimalle Kameri 4. yüzyılın ortalarından İran'ın doğusunda yer alan Tuz, Bel veya Merv kentlerinden birinde doğduğu tahmin ediliyor. Araştırmacılar Dakiki'nin şiir yazmaya gençlik çağında başladığını ve daha sonra kölesi tarafından öldürüldüğünü belirtiyor. Dakiki şiir yazmaya başladığında çok güzel kasideler ve gazeller yazmaya başladı. Ömrünün sonlarına doğru ise Şahname'yi kaleme aldı fakat ecel bu büyük şaire eserini tamamlamasına fırsat vermedi ve yazdığı Şahname yarıda kaldı.
Genç Şahname olarak da ün yapan Dakiki'nin Şahname adlı eseri İranlı bir padişah olan Genç Şahname'in yaşam öyküsüyle ilgilidir. İran'ın milli hamasetlerinin en ilginç parçası olan Şahname, aynı zamanda Dakiki'nin kısa ömründe de bir nebze olsun açıklık getiriyor. Ve şaire İran edebiyat tarihinde ayrı bir cazibe kazandırıyor. Öyle ki bazı araştırmacılar Fars şiirinden söz ederken Dakiki'ye değinmeden geçilemeyeceğine inanıyor. Dakiki'den başta Lebabul Elbab, tarih ve edebiyat eserleri olmak üzere bazı tezkere kitaplarında dağınık halde bazı kasideler, gazeller ve şiirler geriye kaldığı anlaşılıyor. Bu eserler şairin bu alandaki maharet ve yeteneğini yansıtıyor. Ancak Dakiki'nin en önemli eseri Geçtasp-name adlı kitaptır. Eserde Kral Geçtasp'ın saltanatı, Zerdüşt'ün zuhur etmesi ve Geçtasp'la Turanlı Ercasp arasında dini savaş yer alıyor. Fakat Dakiki bu eserin sadece 1000 beytini yazmayı başardı ve daha sonra hayatını kaybetti. İran'ın büyük şairi Ferdowsi ise bu 1000 beyti olduğu gibi Şahname adlı eserinde ve Dakiki'ye ait olduğunu zikrederek getirdi ve gerçekte bu eserin devamını yazdı.
Edebiyat uzmanları Dakiki'nin şiir divanı da yazdığını fakat zamanla yok olduğunu ve geriye seyrek sayıda beyt kaldığını belirtiyor. Belgelere göre Dakiki'nin şiir divanı Kameri 5. yüzyılın sonlarına doğru ve Nasır Hüsrev'in yaşadığı yıllara kadar vardı. Şu anda bu divandan birkaç gazel ve kaside bulunuyor. Dakiki şiir yazarken gayet sade ve akıcı bir dil kullanıyordu ve bu özelliği kendisinin kentsel bir yaşam sürdürdüğünün işaretiydi. Dakiki'nin benzetmeleri oldukça sade ve hissedilir bir şekildeydi. Bu özelliği şiirlerine ayrı bir cazibe katıyordu. Dakiki'nin düşüncelerini beyan etmek için kullandığı kalıplardan biri met ve gazel kalıbıydı. Şairden geriye kalan seyrek sayıdaki bu tarz şiirlerinde dua vasfediliyor ve met edilen nesne hakkında abartılı sözler sarf ediliyor.
Dakiki'nin gazelleri de gayet sade ve akıcıdır. Fakat bazı edebiyat eleştirmenleri Dakiki'nin gazellerinin sade ama akıcı ve hoş ahenkli olmadığını, bunun da şairin gençliği ve tecrübesizliğinden kaynaklandığını savunuyor. Dakiki'den günümüze dek geriye kalan şiirlerde şairin kendi çağında yaygın olan gazel ve metlerde kullanılan tarzlara pek bağlı olmadığı anlaşılıyor ki bu da uzmanlarca bir kusur sayılıyor. Dakiki'nin şiirleri ayrıca şairin kısa ömrünü çok mutlu ve iyi yaşadığını gösteriyor. Şair sürekli seyahat halinde bir diyardan bir başka diyara gittiği ve hükümdarları methettiği, böylece gün geçirdiği anlaşılıyor.
Uzmanlar ve araştırmacılar Dakiki'nin yaşadığı çağda şiir ve şairlerin çok yaygın olduğu Horasan'da eski geleneklerin yeniden ihya edildiği bir dönem yaşandığına inanıyor. O dönemde birçok şair geçmiş şairlerin ve edebiyatçıların eserlerini ihya etmeye yöneldi. Fars şiiri ve edebiyatı Rudeki ve Şehit Belhi gibi şairlerin eserleriyle seçkin hale geldi. Çünkü o dönemde şairler unutulan eski gelenekleri ihya etmeye ve geçmiş kültürü Arap şiir tarzının yerine geçirmeye çalıştı ve Dakiki de bu şairlerden biriydi. Dakiki ömrünün sonlarına doğru Şahname'yi yazmaya başladı ancak bu eserden sadece 1000 beytini yazmayı başardı. Bu beytler ise Geçtasp'ın öyküsü, Zerdüşt'ün zuhur etmesi ve Geçtasp ile Turani Ercasp arasındaki dini savaşla ilgiliydi. Dakiki'nin ölümünden sonra Şahname yarıda kaldı ve eğer Firdevsi olmasaydı belki de Dakiki'nin bu 1000 beytlik şiiri de şiir divanı gibi yok olup gidecekti. Fakat Firdevsi Dakiki'nin 1000 beytlik şiirini olduğu gibi kendi Şahname adlı eserine aktardı.
Ferdowsi, Dakiki'nin şahnamesini olduğu gibi kullanmasının sebebini gördüğü bir rüyaya bağlıyor. Bu rüyada Dakiki, Ferdowsi'den Geçtasp-name adlı eserini olduğu gibi şahnameye aktarmasını istiyor. Ferdowsi de kabul ediyor ve uyandıktan sonra sözünü tutuyor. Nitekim Şahname'de sıra Geçtasp'ın öyküsüne gelince Ferdowsi sözü Dakiki'ye ve şiirlerine bırakıyor. Ferdowsi'nin Dakiki'den Şahname adlı eserinde naklettiği 1000 beytlik şiir, gelecekte İski İran'da dini hamasetle milli hamasetin birleştiği nokta sayılır.
Araştırmacılara göre Dakiki'nin hamaset şiirleriyle Firdevsi'nin hamaset şiirlerini birbirinden ayıran şey Firdevsi'nin şairlik yöntemi ve akıcı ve bilge dilidir. Yine araştırmacılar bu iki şairin arasındaki farklılığı Dakiki'nin yazdığı 1000 beytlik şiirin Firdevsi'nin yazdığı şiir kadar muazzam olmamasına ve içinde Rüstem gibi bir pehlivanın rol ifa etmemiş olmasına bağlıyor. Belki de bu yüzden Dakiki'nin Şahnamesi mitolojik tarihte yaşanan olaylar zincirini anlatırken hak ettiği üne kavuşmamıştır ama yine de Dakiki'nin şiirleri Şahname adlı eserin bir parçası olmuştur.
Dakiki, Geçtasp'name adlı eserinde öyküsüne Kral Geçtasp'ın tahtı Kral Lehrasp'dan devraldığı andan başlıyor. Lehrasp tahtı ve saltanatı Geçtasp'a teslim ettikten sonra kendisi Belh diyarına gider ve ibadetle meşgul olur. Tahta yeni geçen Geçtasp, İran diyarının imarı ile ilgilenmeye ve insanları Allah'ın dinine ve doğruluğa ve adalete davet eder ve kendisi de adaletle davranır. O dönemde çevredeki bütün krallar Geçtasp'a haraç verir fakat bir tek Çin kralı Ercasp Geçtasp'ı haraca bağlamaktadır. Zertüşt'ün zuhur etmesinin ardından Geçtasp Zertüşt'ün dinine inanır ve bu dini İran diyarında yaygınlaştırır. Bu haberi duyan Ercasp perişan olur. Çünkü Geçtasp'ın yeni dine inandıktan sonra Çin'e çıkarmaya yapacağını ve inandığı dini yaygınlaştırmaya çalışacağını düşünür. Ercasp bu yüzden Geçtasp'ı kandırmaya çalışır ve ona bir mektupla beraber bol hediyeler gönderir. Fakat mektup Geçtasp'ı etkilemez ve savaş hazırlığına başlar. Ardından iki ordu arasında sert bir çatışma yaşanır ve Ercasp kaçmak zorunda kalır. Dakiki'nin Geçtasp'namesi burada son bulur ve daha sonra Ferdowsi Çinlilerle ikinci savaşı anlatarak öyküyü sonlandırır. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde Ulul Azm peygamberlerden Hazreti İsa Aleyhisselam'ın mucizelerle dolu olan yaşamını ve nasıl doğduğunu ele almak istiyoruz. Kur'an-ı Kerim Hazreti İsa Aleyhisselam'dan büyüklükle söz etmiş ve o Hazreti takdir etmiştir. Kur'an-ı Kerim ayetleri Hazreti İsa'yı ve kitap ve şeriat sahibi olan Ulul Azm peygamberlerden biri olarak konumundan söz etmiştir. Hazreti İsa mucizevi bir şekilde ve babası olmaksızın doğmuştur. O Hazret Meryem adında pak ve muttaki ve muvahhid bir anneden doğdu. Oysa Hazreti Meryem'in eşi yoktu. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de İmran kızı Meryem'den seçkin ve pak bir kadın, nurani ve huşu içinde kalbi olan bir kul şeklinde söz etmiştir. Hazreti Meryem çocukluk çağında ilahi peygamberlerden Zekeriya'nın gözetimine verildi ve o Hazret'in elinde yetişti. Genç Meryem büyüdükçe yüzünde azamet ve büyüklük işaretleri daha belirgin hale gelmeye başladı. Hazreti Meryem takva ve marifet ve tevhidde kendi çağının en büyük bilgelerini ve bilginlerini geride bırakacak derecede ilerledi. Hazreti Meryem böylece ilahi peygamber Hazreti Zekeriya'yı bile şaşırtacak makama nail oldu. Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmran suresinin 37. ayeti bu konuya temas ederken şöyle vurmakta. Rabbi Meryem'e hüsnü kabul gösterdi. Onu güzel bir bitki gibi yetiştirdi. Zekeriya'yı da onun bakımı ile görevlendirdi. Zekeriya onun yanına, mabede her girişinde orada bir rızık bulur ve ey Meryem, bu sana nereden geliyor der. O da bu Allah tarafındandır. Allah dilediğine sayısız rızık verir derdi. Kur'an-ı Kerim çok ilginç bir şekilde Hazreti Meryem'i takdir ederken şöyle buyurmakta. Hani melekler demişlerdi, ey Meryem, Allah seni seçti, seni tertemiz yarattı ve seni bütün dünya kadınlarına tercih etti. Hazreti Meryem, alemleri yaratan Allah'a ibadet etmeye hayrandı ve Allah'a kulluk etmekle manevi erdemlerde yüksek derecelere nail oldu. O Hazret her gün tenha bir yerde ve halkın gözünden uzak bir şekilde Allahu Teala'ya ibadet ederdi. Bir gün Hazreti Meryem yine her zaman olduğu gibi Allah'a ibadet ederken halvetinde yabancı bir erkeği karşısında buldu. Kur'an-ı Kerim'in Meryem suresinin 16 ve 17. ayetinde şöyle okuyoruz. Resulüm, kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmişti. Meryem onlarla kendi arasına bir perde çekmişti. Derken biz ona ruhumuzu gönderdik de o kendisine tas tamam bir insan şeklinde göründü. Müfessirlerin büyük bir bölümüne göre bu ayetten ruhtan maksat vahiy meleği Hazreti Cebrail aleyhisselamdır. Bu büyük ilahi melek bir insan görünümünde Hazreti Meryem'e göründü. İşin başında maceradan haberi olmayan Meryem, ibadet ettiği yere yabancı bir insan girdiğini zannetti. Doğal olarak o Hazret'in o sırada aklına neler geldiği bellidir. Çünkü Hazreti Meryem her zaman pak bir insan olarak yaşamış ve halk arasında da paklık ve takvası ile ün yapmıştı. Bu yüzden bu manzara ile karşılaşınca paniğe kapıldı ve Allahu Teala'ya sığındı. Meryem dedi ki, senden çok esirgeyici olan Allah'a sığınırım. Eğer Allah'tan sakınan bir kimse isen bana dokunma. Hazreti Meryem panik içinde yabancı adamın cevabını bekliyordu. Fakat bu durum pek uzun sürmedi ve yabancı adam konuşmaya başladı. Ve büyük görevini ve risaletini şöyle anlattı. Ben yalnızca sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamam için Rabbimin bir elçisiyim dedi. Thank you. bu sözleri duyan Hazreti Meryem bir kez daha kaygılandı. Meryem, bana bir insan eli değmedi, iffetsiz de olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir, dedi. Ancak ilahi kuryenin cevabını duyunca biraz sakinleşti. Melek, öyledir dedi. Zira Rabbin buyurdu ki, bu bana kolaydır. Çünkü biz onu insanlara bir delil ve kendimizden bir rahmet kılacağız. Bu hüküm ve karara bağlanmış, ezelde olup bitmiş bir iş idi. Yüce Allah bu ayetlerin devamında ise Hazreti İsa'nın doğum macerasını beyan ediyor ve Meryem suresinin 22 ve 23. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Meryem ona hamile kaldı. Bunun üzerine onunla, karnındaki çocukla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına dayanmaya sevk etti. Keşke, dedi, bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim. Böylece Hazreti Meryem gebe kaldı. Bu yüzden Beytul Mukaddes'ten ayrılmak ve uzak bir yere gitmek zorunda kaldı. Hazreti Meryem sürekli korku ve umut arasında yaşadı. Bazen sonunda bu macera anlaşılacağını düşünüyordu. Çünkü birkaç gün veya birkaç ay bu durumu gizleyebileceğini ve insanlardan uzaklaşarak tanınmadığı bir yerde yaşayabileceğini, fakat sonunda ne olacağını düşünüyordu. Acaba kim bir kadının kocasız gebe kalabileceğini kabul ederdi? Üstelik kendisine yöneltilecek iftiralara karşı ne yapacaktı? Gerçekten uzun yıllar iffet ve takva abidesi olan Hazreti Zekeriya gibi bir peygamberin elinde yetişen ve ahlaki sıfatları ile ün yapan Hazreti Meryem gibi bir insan, bunca manevi sermayeyi birden kaybetmek kadar acı bir durum olamazdı. Öte yandan Hazreti Meryem bu evladın ilahi vaat edilen peygamber ve semavi bir hediye olduğunu düşünüyordu. Allah-u Teala o Hazreti böyle bir evlatla müjdelerken ve bu şekilde mucizevi bir şekilde yaratırken asla onu haksız iftiralara karşı savunmasız ve yalnız bırakmazdı. Hazreti Meryem her halükarda sürekli ilahi lütuf ve merhametten yararlandığını ve bundan böyle de yararlanacağını düşünüyordu. Her halükarda bir gün gebelik dönemi sona erdi ve Hazreti Meryem'in yaşamında bir başka zorlu dönem başladı. Bu kez Hazreti Meryem'i doğum sancıları sarmıştı. Öyle ki yaşadığı yerden çıkıp çöllere düştü. Gittiği çölde ne insan vardı ne de sığınacak bir yer. Gerçi bu tür durumlarda kadınlar genellikle yakınlarına ve dostlarına sığınır ve onlardan bebeğini doğurmak üzere yardım alır. Fakat Hazreti Meryem konusunda durum farklıydı. Ve kimsenin bu doğumdan haberdar olmasını istemiyordu. Doğum sancıları başlayınca da Hazreti Meryem çöle çıktı ki halkın gözünden uzak kalsın. Doğum sancıları Hazreti Meryem'in bir hurma ağacının altına çekilmesine sebep oldu. O sırada içini derin bir hüzün ve keder sardı. Şimdi korktuğu ve kaygılandığı o an geldiğini hissediyordu. O hassas andan sonra şimdiye kadar sakladığı durum açığa çıkacak ve imansız insanların iftira ve suçlama oklarına maruz kalacaktı. Bu acı Hazreti Meryem'in omuzlarında ağır bir yük gibi çökmüştü. Öyle ki iradesiz bir şekilde keşke bundan önce ölmüş olsaydım ve büsbütün unutulmuştum dedi. Kuşkusuz sadece gelecekte kendisine yöneltilecek iftiralar Hazreti Meryem'in kalbini burkan tek korku değildi. Gerçi en önemli kaygısı buydu. Fakat şimdi hiçbir yardım olmaksızın tek başına doğum yapması, üstelik tek başına kurak bir çölde ve dinlenecek hiçbir yer olmadan ve yine yiyecek içecek hiçbir şeyi olmadan ve yine doğacak bebeğin bakımı için hiçbir imkan bulunmayan bir yerde doğum yapmak gibi sorunlar da canını iyice yakıyordu. Tüm bunlar Hazreti Meryem'in üzerinde düşündüğü ve hepsine bir çare bulması gereken meselelerdi. Fakat bu zorlu ruhi durum pek fazla uzun sürmedi ve içinde yeni bir umut nuru yanmaya başladı ve birden bir ses duydu. Bu ses ayağının alt tarafından geliyor ve şöyle diyordu: "Tasalanma. Rabbin senin alt yanında bir su arkı vücuda getirmiştir. Hurma dalını kendine doğru silkele ki üzerine taze, olgun hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan birini görürsen de ki, ben çok merhametli olan Allah'a oruç adadım. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım." Bu ses ona asla üzülmemesini ve gönlünü ferah tutmasını ve ona bu mevlüdü veren her kimse onu savunacağını müjdeliyordu. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı. Değerli dinleyiciler, İyi Yaşama Sanatı isimli sohbetimizin 5. bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde yeteneklerin yetiştirilmesiyle ilgili konuşacağız sizlerle.
Yaşama sanatı, öğrenilmesiyle insanın yaşamını iyileştiren maharetlerin toplamıdır. Daha iyi yaşamak için atılması gereken ilk adım düşünmek ve düşünmeye özen göstermektir. Başkalarının akıllarından ve fikirlerinden yararlanıp onlara danışmak ve öğüt almak iyi yaşamak için olmazsa olmazlardandır. Düşünme, insanın kendini daha iyi tanımasına yol açar. Kendini tanıyan her insan, yetenekleri, ruhsal ve fiziksel kabiliyetleri, zayıf ve güçlü noktaları, istekleri ve kısıtlamalarını tanır. Böylece bir insan iyi yaşamak için gereken temel adımlardan birisini atmış olur.
Bir insan kendini tanıyarak eksik yanlarını giderip, bir yandan da yeteneklerinin filizlenmesi doğrultusunda plan yapabilir. İnsan kendini tanıyarak eksiklikleri ve kusurlarını da tanıyıp hayat yöntemini daha mantıklı bir şekilde seçebilir veya değiştirebilir. İşini sevmeyen bir doktorun tarihe daha fazla ilgi duymasını anlayıp tarihçi olması veya yeteneklerini daha sonra tanıyan bir öğretmenin yıllar sonra giyim tasarımcısı olup usta ve tanınmış bir tasarımcıya dönüşmesi gibi. İnsan yeteneklerini keşfedip yetiştirmesi sayesinde huzura kavuşmasının yanı sıra hayatından keyif almanın da tadına varacaktır.
Maharetlerin öğrenilmesi ve öğretilmesi bir insanın güçlü yanını oluşturabilir. Peygamber Efendimiz de bu konuda güzel bir tavsiyede bulunarak şöyle buyurmuşlardır. Ya alim ol ya da ilim öğrenmekle meşgul ol. Zamanını boş şekilde sadece eğlenmekle geçirme. İslam dini Müslümanları, Kur'ani ve dini bilimler, ahlak bilimleri, tıbbi bilimler, doğa bilimleri, ayrıca tarımcılık, bağcılık, bostancılık, gemicilik, balıkçılık gibi mesleklerde maharet elde etmesine vurgu yapmıştır. Semavi dinimiz güncel ve modern bilimlerin de öğrenilmesinin insanın kalkınması ve gelişmesine yardımcı olacağı konusunda vurguda bulunmuştur.
Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselam bu konuda ilgi çekici bir tavsiyede bulunmuş ve şöyle buyurmuştur. Kendi döneminin zamane çocuğu ol. Hali hazırda bilim ve teknolojinin ilerlemesi ve internet ve sanal alemin yaygınlaşması ile insanların iletişim ve etkileşim şekli de değişikliğe uğramıştır. İnternetin mekan ve zaman ötesinde olma özelliğinin yanı sıra kolayca erişilebildiği, geçmişe göre farklı sosyal etkileşim şeklinin ortaya çıkmasına yol açıp yaşam tarzı, toplumsal etkileşimler ve hatta siyasi katılımlardaki durumu bile etkilemiştir. İnternet artık en önemli bilgilendirme aracı haline gelip en temel iletişim kanalına dönüşmüştür. İnternet ve sosyal ağlarda başka olgular gibi olumlu ve olumsuz etkilerini beraberinde getirmiştir. Bu etkilerin olumlu yönlerinden yararlanmak için ise planlamaya ve kamuoyunu bilgilendirmeye ve onlarda farkındalık yaratmaya ihtiyaç vardır. Ancak kimi insanlar günümüzde Facebook, Instagram, Telegram ve benzeri gibi sanal alemi aşırı derecede düşkünlüklerinden dolayı zamanlarını boşa harcıyorlar. İnternet ve sanal alemin aşırı derecede kullanılması insanın beyninin ve gözünün yorulmasına ve stresin artmasına yol açar. Bundan dolayı sanal alem ve bu imkandan doğru şekilde yararlanma yöntemlerini öğrenmek toplumun her biri için zaruri bir eğitimdir. Bu eğitim sayesinde bir insan bu önemli araçtan doğru şekilde yararlanıp ilerleme kaydedebilir. Gün içinde zamanı doğru kullanmak bir insanın daha iyi yaşamasına büyük bir katkısı olacaktır.
Yeni bilimleri öğrenmek ve öğretmek için kitap okumaya büyük önem verilmesi şarttır. Okumak ve öğrenmek hayatımızda daha önce yaşayamadığımız daha iyi anlar yaşamamıza yol açar. Kitap okumak daha iyi, daha şefkatli ve daha anlayışlı ve kültürlü olmamızı sağlar. 2013 yılında Amerika'daki Moore Üniversitesi'nde kitap okuyan ve okumayan insanların beyinleri arasında bir karşılaştırmak amacıyla araştırma yapıldı. Bu üniversite araştırmacıları beyin taraması yaparak kitap okumanın insanın okuduklarını düşünmesine ve hayal etmesine hatta dokunmasına yol açtığı kanısına vardılar. Ünlü İngiliz piyes yazarı ve şair Oliver Goldsmith kitap okumakla ilgili şöyle söylemektedir. İyi bir kitabı ilk kez okuduğum zaman yeni bir arkadaş ile tanışmış gibi hissediyorum kendimi. Aynı kitabı ikinci kez okuduğum zaman ise eski bir dost ile tekrar görüşmüş gibiyim. Evet dostlar, faydalı kitapların günde bir yaprağının okunması bile hayatımızda esen bir meltem niteliğinde olup yeni kapıların açılmasına yol açacaktır.
Kimi zamanlar bazı kişiler pesimist yaklaşım veya imkanların az olmasından dolayı öğrenmek ve eğitimden yararlanmazlar. Bir kişinin kısıtlamalardan dolayı tabii olarak yeteneklerini yetiştirememesi ve dışa vuramaması inkar edilemez bir gerçektir. Örneğin ressamlıkta yeteneğini keşfedip ancak gereken resim malzemelerini almaya gücü yetmeyen birisi veya teknik işlerde yetenekli olup ancak eğitim merkezlerine gidemeyen bir kişi muhakkak bu yeteneğini dışa vurmakta sorun yaşayacaktır. Bunun gibi birçok örnek sayabiliriz. Her insanın kendine göre hayatını etkileyen kısıtlamaları ve sınırlandırmaları vardır. Bir insanın sadece oturup eksik yönlerine odaklanması halinde erişilmez ülküler ve arzuları düşünmesi onun hayal kırıklığına uğramasına yol açacaktır. İmkanların az olması geçilmeyecek bir engel değildir. İnsan kendi yeteneklerini tanıyarak bu engelleri zorlamalı ve yeteneklerinin filizlenmesi doğrultusunda çaba göstermelidir. Bu ise daha iyi bir yaşam için önemli bir adım sayılır.
Her maharetin öğrenilmesi yeni ve bilinmez bir yolculuğa çıkmak gibidir. Öyle bir yolculuk ki insanın yeteneklerinin tanınmasına yol açıp daha iyi yaşamak doğrultusunda önemli bir adım atmasını sağlayacaktır. İmkanların az olması engelini aşmak için birkaç yöntem mevcuttur. Yeni maharetlerin öğrenilmesi için en kısa ve en pratik yol daha önce bu yolları kat eden birilerini bulmaktır. Deneme yanılma yöntemi ile başarıya ulaşan bu insanlar size büyük yardımlarda bulunabilir. Bu kişilerin deneyimleri sizi epey ileriye taşıyacaktır. Hatta bir süre mahareti öğrenme maksadı ile bu kişilerin yanında çalışmak ve onlarla beraber bir mesleğin sırlarını çözmek ciddi derecede başarı sağlayabilir.
Öğrenmek, ilgi ve sevgiyle sentezlendiği zaman insanda neşe ve moral yaratır. Böyle bir insan çalıştığı alanda her şeyi hızlı ve toplu bir şekilde öğrenmek isteyecektir. Tabii zor günler yaşayıp ağır baskılara katlanmak mecburiyetinde kalabilir, yorulabilir, hatta bundan vazgeçebilir. Ancak öğrenmek yolunda sabırlı olmak ve dayanıklı olmak büyük bir önem arz etmektedir. Özel bir meslek veya bilim dalında acelesiz ve sürekli ilerlemek nihayetinde başarıya yol açacak bir yöntemdir.
Kısıtlamalar ve engelleri aşmanın bir başka yolu da dostane veya çalışma grubuna katılmaktır. Grup halinde olmak başkalarından da bir şeyler öğrenmeye yol açmakla birlikte ilerleme doğrultusunda insanın daha fazla motive olmasını sağlayacaktır. Bu grup herhangi türde bir grup olabilir. Örneğin satranç grubu, internetteki bir eğitim grubu veya okul arkadaşları grubu da aynı niteliği taşıyabilir. Önemli olan moralleri yüksek ve zihinleri açık insanlarla birlikte öğrenebilmektir. Böyle bir grupta bir maharetin öğrenilmesinin yanı sıra birbirinin imkanları ve araçlardan da yararlanılabilir.
İmkanların var olduğu bir ortamda bir insan yeteneklerini keşfedip filizlenmesini sağlamak için eğitim kurslarına katılabilir. birkaç ay veya birkaç dönem içerisinde usta öğretmenler ve uzmanlar sayesinde çaba göstermek suretiyle yeteneklerin yetiştirilmesi mümkün. Siz de alıştırma yapmak suretiyle maharetlerinizi güçlendirip hayatta bu imkanınızdan yararlanabilirsiniz. Maharet öğrenmek ve o mahareti uygulamaktaki başarı insanın özgüvenini arttırır. Bu ise daha iyi yaşamak için gerekli bir adım sayılır. Bilgin Eflatun bu konuda şöyle demiştir. Doğa bizim hepimizde benzer yetenekler yaratmamıştır. Yetenekler farklıdır. Kimileri özel bir iş için, kimileri de başka alanlarda yeteneklidirler.
Değerli dinleyiciler, Daha Yaşamak Sanatı isimli sohbetimizin 5. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar buluşmak umuduyla hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve aqâmes salâte ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين
Değerli dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim camiye gelir ve bilim öğrenmek veya başkasına öğretmekten başka amacı yoksa Allah yolunda cihad eden mücahit sayılır.
Evet, geçen bölümlerde İslam peygamberinin camide tebliğ işiyle ilgilendiğini, camide vaaz ve nasihat yönünde konuşma yapmanın da camilerin kültürel ve tebliğ bakımından işlevlerinden biri olduğunu anlattık. İslam dini ve semavi kitabı Kur'an-ı Kerim, tüm insanları tanın ve bilince dayalı bir imana davet eder. Dolayısıyla her Müslüman insan imanını geliştirmek için bilim ve bilgi seviyesini geliştirmeyi bir görev bilir. Kur'an-ı Kerim'de insanlar varlık alemine hakim olan düzen ve göklerin düzeni, yıldızlar, gece gündüz ve bitkiler ve hayvanlar ve tüm mahlukların üzerinde düşünmeye davet edilir. Gerçekte Kur'an-ı Kerim'in sürekli vurguları, Müslümanları ciddi olarak bilim öğrenmeye, böylece iman derecelerini yüceltmeye teşvik etmiştir.
Kur'an-ı Kerim ayetlerinden başka İslam peygamberinin siyeri de Müslümanların bilime yönelmelerinde etkili olmuştur. O Hazret Büyük Risaletine okumaya emredilerek başlamıştı. Üstelik bu emir o dönemde ve İslam peygamberinin bulunduğu ortamda dünyada yaygın olan ilim ve bilimden hiçbir iz yoktu. Güvenilir tarihi kaynaklara göre o dönemde Mekke kenti ve çevresindeki yerleşim merkezlerinde İslam dini zuhur ettiğinde okuma yazma bilen insanların sayısı 20'yi bile bulmuyordu. Bu şartlarda İslam peygamberinin ilim ve alimin faziletleri hakkında sarf ettiği sözleri ve örneğin insanları hikmet peşinden gitmeye ve öğrenmeye teşvik etmesi veya ilim hatta Çin'de olsa gidip öğrenin şeklinde buyurması, hepsi Müslümanları ilim ve bilim öğrenmeye teşvik eden ve bilim öğrenmek için uzun yolculukların zorluklarına katlanmayı göze aldıran etkenlerdi.
Teşvikler o dönemin büyük bilim merkezleri olan İran ve Yunanistan gibi yerlerde yapılmıyordu. Resulullah bu teşvikleri içinde bir tek ilmi merkez veya insanların eğitilebileceği bir yer olmadığı bir ortamda yapılıyordu. Öte yandan İslam dininin teşvik ettiği ilim, din ve İslami toplumu yüceltecek ve insanların iman derecesini artıracak bir ilimdi. Bu şartlarda ilim öğrenmek ve eğitim faaliyetlerini yürütmek için en uygun mekan tabii ki camilerdi. Nitekim Allah Resulü de şöyle buyururdu: kim camiye gelir ve bilim öğrenmek veya başkasına öğretmekten başka amacı yoksa Allah yolunda cihad eden mücahit sayılır.
Kuşkusuz o dönemde bilimsel ve eğitim faaliyetleri sadece Mescid-i Nebi ile sınırlı kalmıyordu ve bu camiden başka Kuba Camii'nde de benzer faaliyetler yürütülmekteydi. Ancak Medine kentinde bulunan Mescid-i Nebi, Kur'an-ı Kerim ve İslami fıkıh eğitimi bakımından en önemli merkezdi. Zira bu camide insaniyetin büyük öğretmeni Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin şahsen Müslümanların eğitimi ve talim ve terbiyesiyle ilgileniyordu. Bu camide İslami ahkam ve Kur'an-ı Kerim eğitimi yönünde celseler günün çoğu saatlerinde ve hatta gece vakti düzenlenirdi ve Allah Resulü'nden başka özel olarak yetiştirilen sahabenin büyük şahsiyetleri de düzenli olarak Müslümanlara Allah'ın kitabını ve İslami ahkamı öğretirdi.
Mescid-i Nebi'de eğitim sadece Kur'an-ı Kerim ve İslami fıkıh ve ahkamla sınırlı kalmıyordu. Fakat o dönemde Müslümanların tümü en başta Kur'an-ı Kerim okumayı, ayrıca fıkhi ahkamı öğrenerek güncel yaşamında ve sosyal ilişkilerinde uygulamak istiyordu. Bu yüzden doğal olarak Mescid-i Nebi'deki eğitimde Kur'an-ı Kerim ve fıkıh eğitimine öncelik verilirdi. Bu bilimsel çalışma ve eğitim süreci 2 asır boyunca İslam dünyasında inşa edilen tüm camilerde devam etti. Ancak bundan sonra ve İslam dünyasında yüksek eğitim akademileri ve üniversiteler açıldıktan sonra bu görev yavaş yavaş bu merkezlere intikal ettirildi.
Değerli dostlar, sohbetimizin ikinci bölümünde Suriye'nin ünlü camilerinden Nokta Camii ve El-Aksab Camii'ni tanıtmak istiyoruz sizlere.
Nukta Camii, Kerbela esir kervanı Halep kentine geldiğinde burada bulunan Cevşen Dağı'nın yanında durdu. Yezid ordusu İmam Hüseyin aleyhisselamın mübarek başını bir taşın üzerine koydu. Ertesi gün Yezid askerleri mübarek başı alıp yoluna devam etmek istediğinde taşın üzerine birkaç damla kan düştü. Halep halkı bu maceradan haberdar olunca taşın ve üzerine düşen birkaç damla kanın etrafında toplandı ve Kerbela şehitleri için yas tuttu. Bu olaydan sonra Halep halkı her yıl Aşura günü bu taşın yanına geliyor ve İmam Hüseyin aleyhisselam için yas tutuyordu. Bu durum böyle devam etti ta ki Velid bin Abdülmelik bin Mervan taşı bilinmeyen bir yere intikal ettirdi ve ondan sonra taşın izi bulunmadı. Bazıları da bu caminin aslında rahip Ken Nasri'nin manastırı olduğuna inanıyor. Kur'an-ı Kerim'in ünlü müfessiri ve muhaddis İbni Şehraşub'un anlattığına göre bu manastırın rahibi İmam Hüseyin'in kesilen mübarek başını Yezid ordusundan emanet aldı ve manastırına götürdü ve kısa bir süre sonra da Müslüman oldu.
Tarihte belirtildiğine göre Nukta Camii en başta sadece bir kubbeden oluşuyor ve mazisi de kameri 2. yüzyıla Ömer bin Abdülaziz dönemine dayanıyordu. Daha sonra bu cami Hamdaniler hükümdarı Seyfuddule Hamdani döneminde ve kameri 4. yüzyılda geliştirildi ve daha sonraki dönemlerde de defalarca restore edilerek geliştirildi. Bu mekan 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı ordusu tarafından mühimmat deposu olarak kullanıldı. Savaşın sonunda halk buraya saldırdı fakat içindeki mühimmat infilak etti ve bina tamamen enkaza dönüştü. Bu olaydan sonra bu mekan onlarca yıl unutuldu fakat daha sonraları Ehl-i Beyt aşıklarının çabalarıyla miladi 1961 ila 1967 yıllar arasında yeniden inşa edildi.
Meşhedül Hüseyin adıyla düğün yapan Nukta Camii tamamen taştan inşa edilmiş muazzam bir binadır ve Halep'in önemli İslami mimari eserlerinden biri sayılır. Caminin biri büyük, biri küçük iki avlusu bulunuyor. Küçük avlu, büyük avluya nazaran daha eskidir. Küçük avlunun etrafında şebistan, eyvan, revaklar ve diğer binalar bulunuyor.
El-Aksab veya El-Kasb Camii, Suriye'nin başkenti Şam'ın bir başka ünlü camilerinden biridir. Suriye'nin tarihi mekanlarından biri sayılan bu camide Hücer bin Uday ve arkadaşlarının başı defnedilmiştir. Hücer bin Uday ergenlik çağında kardeşi Hadi bin Uday'la beraber İslam peygamberinin huzuruna müşerref oldu ve İslam dinini benimsedi. Hücer, Şam'ı fethi sırasında İslam ordusunda yer aldı ve Mereç Azra'yı da o fethetti. Hücer savaşçı ve mücahit ruhunun yanında oldukça muttaki ve maneviyat ehli biriydi ve bu yüzden Hücerul Hayır olarak da ün yapmıştı. İmam Ali aleyhisselamın şehadeti ve İmam Hasan aleyhisselama barış dayatılmasının ardından Muaviye'nin emri üzerine İmam Ali aleyhisselam taraftarları taciz ve işkence edilmeye başlandı ve bazı seçkin şahsiyetler boş bahanelerle katledildi. Bu şahsiyetlerden biri de Hücer bin Uday'dı.
Muaviye'nin emri üzerine Hücer bin Uday'ın başı kesilmek istendiğinde Hücer vasiyet etti ve ayağına takılan zincirin çözülmemesini ve vücuduna akan kanın da yıkanmamasını. Çünkü öbür dünyada bu şekilde Muaviye'nin yolunu kesmek istediğini belirtti. Cennetler Hücer bin Uday'la birlikte bir oğlu olduğu söylenen 6 kişiyi infaz etti ve hepsini de bir mezara gömdü. Rivayetlere göre bu inkılapçı şehitlerin mübarek başları El-Aksab Camii'nde İmam Hüseyin aleyhisselamın kızı Hazreti Rukayye'nin mezarının yakınında defnedilmiştir. El-Aksab Camii'nin koridorunda şu ifade yer alıyor. Burası Resulullah'ın sahabesinden 7 sahabenin mezarıdır. Bu cümlenin üzerinde de Ahzab suresinin 23. ayeti yer alıyor. Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. İşte onlardan kimi sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir, kimi de şehitliği beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde sözlerini değiştirmemişlerdir.
El-Aksab Camii'nin emir Nasreddin bin Mencek tarafından inşa ettirildiği belirtiliyor ve bu yüzden bu cami Mencek Camii olarak da anılıyor. Emir Nasreddin bin Mencek Kameri 721 yılında bu caminin binasını yıktırdı ve yerine büyük bir cami inşa ettirdi. Şimdilerde tekfirci terör örgütleri Suriye'de Hücer bin Uday'ın mezarı olduğu belirtilen bu bin mezarı tahrip ettiği ve hala sağlam olan mübarek naaşını çıkarıp bilinmeyen bir yere götürdüğü belirtiliyor. Tarihte belirtildiğine göre Hücer bin Uday ve arkadaşlarının naaşı Mereç Azra'da defnedilirken başları mızraklara geçirilerek El-Aksab Camii'nin bulunduğu yere getirildi ve burada defnedildi.
Değerli dinleyiciler, İslam dininin kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız programımızın sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. Bin Çehre, Bir Tarih isimli podcast, Yahudilerin İran halkı ile birlikte İran'daki varlığını tarihsel bir perspektifle günümüze kadar ele alıyoruz. Merhaba ve Bin Çehre, Bir Tarih podcastının bir başka bölümüne İran tarihinin kalbine ve bu toprakları kendilerine yurt edinen halkların dinamik anlatısına bir başka yolculuğa hoş geldiniz. Bir önceki bölümde İslam döneminde İran'daki Yahudi cemaatinin tarihi, kültürel ve hukuki konumunu sizinle birlikte incelemiştik. İslam'ın gelişinden Abbasi, Sefevi ve Kacar halifeliklerine kadar geçen ilk yüzyıllarda bu cemaatin Müslüman çoğunlukta nasıl bir arada yaşadığını ve tıp, ticaret, kültür ve bilgi alanlarında nasıl bir rol oynadığını anlattık. Bu yolun her zaman kolay olmadığını ancak İran'ın sosyal ve kültürel bağlamının bu tarihi azınlığın hayatta kalması ve hatta refah için her zaman bir temel oluşturduğunu da söyledik. Şimdi bu bölümde 1979 yılındaki İslam devriminin zaferiyle başlayan ve ülkenin siyasi ve hukuki yapısında köklü bir dönüşümle birlikte özellikle Yahudiler olmak üzere dini azınlıklara yönelik yeni bir yaklaşımın şekillendiği çağdaş döneme adım atma sırası bizde. Bu bölümde İran İslam Cumhuriyeti'nde dini azınlıkların haklarına yönelik yeni ve adalet odaklı bir yaklaşımın nasıl yaratıldığını ve Yahudi cemaatinin hukuki ve sosyal kapasitelerini kullanarak yeni bir konum edinerek dini, kültürel ve sivil alanlardaki faaliyetlerini daha tutarlı bir şekilde nasıl sürdürdüğünü inceleyeceğiz. Bu bölümde İran'daki Yahudi cemaatinin mevcut durumuna bir göz atacağız. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. İslam devriminin zaferi ve İran İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte bu topraklardaki dini azınlıklara yönelik İslami ve Kur'an öğretilerine dayanan yeni ve adalet odaklı bir yaklaşım hakim oldu. Bu yaklaşım, kadim İran İslam tarihi ve kültürüyle uyumlu, saygı, barış içinde bir arada yaşama ve vatandaşlık haklarına saygı temeline dayanıyordu. Bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti, Anayasasının 13. maddesi uyarınca, Zertüş kelime, Yahudi ve Hristiyan dini azınlıklar resmi dini azınlıklar olarak tanınmıştır. Bu azınlıklar yalnızca tanınmakla kalmayıp, aynı zamanda dinin kültürel, eğitimsel ve sosyal haklarından da yararlanıyor. Bu ilke, dini ritüellere yerine getirme, kişisel işlerine yürütme, çocuklarını eğitme ve kendi kurumlarını yönetme konusunda özgür olduklarını açıkça belirtiyor. Bu bağlamda Anayasanın 64. maddesi de dini azınlıkların hukuki statüsünün belirlenmesi yönünde önemli bir adım atmıştır. Bu ilkeye dayanarak İran Yahudi cemaatinin İran İslami Meclisi'nde özel ve resmi bir temsilcisi bulunduruyor. Sadece toplumunun da sesi değil, aynı zamanda bir arada yaşamanın karşılıklı saygı ve azınlıkların ülkenin siyasi yapısındaki resmi varlığının sembolü olan bir temsilci. Kendilerine din özgürlüğünün savunucusu olarak tanıtan birçok ülkede dini azınlıklar hala bu haklardan yararlanamıyor. İslami ilkelere dayalı adalet odaklı bir yaklaşım benimseyen İran İslam Cumhuriyeti, İran Yahudi toplumuna diğer dini azınlıklarla birlikte yalnızca dini ibadetlerini özgürce yerine getirmeleri için değil, aynı zamanda kültürel, sosyal ve hatta siyasi alanlarda aktif ve yasal bir varlık göstermeleri için bir platform sağlamıştır. Önemli olan nokta, İran İslami Şura Meclisi'ndeki Yahudi temsilcisinin bu toplumun dışından değil, doğrudan içinden seçilmesidir. Bu köklü azınlığın sözcüsü, hakların savunucusu ve yönetim organı ile resmi bağlantısı rolünü üstlenen bir kişidir. Bu siyasi varlığın yanı sıra Tahran Yahudi Derneği, Yahudi Dini Konseyi ve bu topluluğa özel eğitim ve kültür merkezleri gibi kurumlar resmi olarak faaliyet göstermekte ve tüm yasal haklara sahiptir. Bu kurumlar İslam Cumhuriyeti'nin yapısının ülkenin resmi dinlerinin tüm etnik grupları ve mensupları için katılım ve kolektif kimlik oluşturma olana sağladığını göstermektedir. Bugün İran'daki Yahudi nüfusunun yaklaşık 10 bin ila 12 bin olduğu tahmin ediliyor. Bunların çoğu Tahran, İsfahan ve Şiraz şehirlerinde de yaşamaktadır. Yalnızca İran'ın başkentinde 20'den fazla aktif sinagog bulunuyor ve bunların en önemlilerinden biri olan Yusef Abad Sinagogu yalnızca bir ibadethane değil, aynı zamanda çağdaş İran'ın kalbinde bu topluluğun kimliğinin ve varlığının sürekliliğinin bir sembolü olan görkemli bir yapıdır. Yıllar içinde İran Yahudi toplumu dini ritüellerini ve geleneklerini korumakla kalmamış, aynı zamanda bu inançlarını İran kültürüyle uyum içinde sürdürmüştür. Günümüzde koşer kesim, özel günlerde matsa ekmeği pişirme ve yeni nesillere İbranice öğretme gibi törenler özgürce ve tam bir resmiyet içinde gerçekleştirilmektedir. Ancak bu arada önemli ve takdire şayan bir nokta ise Yahudi cemaatinin İran kimliğiyle olan derin bağdır. Kendilerine bu toprakların kültürünün ayrılmaz bir parçası olarak göstermektedir. Farsça onların ana dilidir. Hafız, Firdevsi ve Sade'nin şiirlerini diğer İranlılar gibi aynı tutku ile okurlar ve Nevruz, Sade ve Yalda gecesi gibi ulusal bayramları evlerinde aynı tutku ve saygı ile kutrarlar. Hemedan, İsfahan ve Şiraz gibi şehirlerde bu bölgelerdeki Yahudiler arasında özel lehçeler duyulmaktadır. Yüzyıllardır bir arada yaşamanın kültürel etkileşimin ve İran'ın toplumsal dokusunun kalbinde bir arada yaşamanın sonucu olan lehçeler. Yahudilerin İran'ın çağdaş tarihinin belirleyici anlarında aktif olarak yer almaları, aynı zamanda ulusal sorumluluk ve bu toprakların geleceğine olan aidiyet duygularının da açık bir göstergesidir. 1979 yılındaki İslam devrim sırasında diğer halk grupları gibi gösterilere ve halk hareketlerine katıldılar ve ardından kutsal savunma sırasında Yahudi gençler diğer savaşçılarla birlikte cephe üniforması da giydiler. Öyle ki 13'ten fazlası savaş meydanlarında hayatını kaybetti ve ailelerinden bazıları düşman saldırılarında sevdiklerini kaybetti. Tüm bunlar sadece bir dini azınlığın yaşam öyküsü değil, bir arada yaşamanın, kopmaz bağların ve İran topraklarında kök salıp dayanışma ve anlayış semalarında dal budak salan bir kimliğin net bir resmidir. Müslümanların ve Yahudilerin, Zertüştlülerin ve Hristiyanların birlikte yaşadı, acı çekti, umut ve inançla geleceği inşa etti ve şekillendirdi bir kimlik. İran İslam Cumhuriyeti'nde adalet odaklı anlayışın açık tezahürlerinden biri, dini azınlıkların bu ülkenin yasal yapısındaki yasal ve resmi konumudur. Bu konum, anayasada açıkça belirtilmiş, özellikle Yahudi toplumunun sosyal ve siyasi alanlarda aktif olarak yer alması için net bir platform sağlamıştır. Bu yasal çerçeveye dayanarak İran'daki Yahudiler yalnızca tanınmakla kalmamakta, aynı zamanda İslami Şura Meclisi'nde bağımsız bir koltuğa da sahiptiler. Bu temsilcilik, yetkililerin taleplerini takip etmeleri, halklarını savunmaları ve Yahudi toplumunun sorunları üzerinde düşünmeleri için yasal bir pencere açmıştır. Bu, özgürlük talep eden birçok sistemde henüz gerçekleştirilemeyen temel bir haktır. İran İslami Şura Meclisi'ndeki Yahudi temsilcisinin rolü mesleki bir sorumluluğun ötesine geçiyor. Bir bakıma ülkenin yasama alanındaki dini azınlıkların sesinin temsilcisidir ve varlığı İran'ın ulusal yapısında sinerji ve empatinin bir tezahürü olarak kabul ediliyor. Bu tür bir katılım topluluğun kültürel zenginliğine katkıda bulunmakla kalmazken aynı zamanda İran İslam Cumhuriyeti'nin çeşitliliğin değerine ve farklı inançlarına saygıya dair derin anlayışını da gösteriyor. Bu siyasi statünün yanı sıra Yahudi halkının din özgürlüğü de İslam Cumhuriyeti sisteminde açıkça güvence altına alınmıştır. Dini ritüellerin gerçekleştirilmesi, Yahudi bayram ve tatillerin düzenlenmesi, İbranice'nin korunması ve dini ve kültürel merkezlerin işletilmesi güvenli ve yasal bir ortamda gerçekleşebilir. Bu hareket özgürlüğü Yahudilerin kadim geleneklerini korumakta kalmaz, aynı zamanda İran kimliğine olan sadık bağlarını ve toplum ile hükümet arasındaki karşılıklı güveni de teyit eder. Yahudi cemaatinin ana ibadet yeri olan sinagoglar İran'ın birçok şehrinde resmi ve serbestçe faaliyet gösteriyor. Bu mekanlar yalnızca ibadethaneler değil, aynı zamanda kültürel, eğitimsel ve ritüel buluşmaların da merkezidir. Bunların yanı sıra cemaatin dini ve kültürel derneklerinin doğrudan denetimi altındaki Yahudi okulları, İbranice, Yahudi tarihi ve dini öğretiler üretilmektedir. Resmi izinle faaliyet gösteren bu kurumlar, İran'daki açık eğitim alanını dini kimliğin genç nesillere aktarılmasını sağlayan bir alanı gösteriyor. Böyle bir bağlamda İslam Cumhuriyeti'nin kültürel ve dini çeşitliliği destekleme taahhüdü yalnızca sloganlarda değil, aynı zamanda ülkenin yürütme organlarında da yansıtılmıştır. Yetkililer çeşitli vesilelerle dini azınlıkların onurunu ve korumanı vurgularken, İran Yahudi toplumundan ulusun köklü ve saygın bir parçası olarak bahsetmişlerdir. Bu destekleyici bakış açısı yalnızca resmi konuşmalarda değil, sosyal alanda da yansıtılmıştır. Ülkenin Yahudiler için kamusal alanı güvenli, saygılı ve ayrımcılıktan uzaktır. Çeşitli sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki aktif katılımları bunun bir kanıtıdır. Öte yandan İran medyası son yıllarda Yahudi kültürünü ve tarihini tanıtmada önemli bir rol oynamıştır. Kültürler arası diyaloğu teşvik etme yönündeki bu bilinçli çaba toplumda karşılıklı tanınmayı ve saygıyı güçlendirmiş ve ön yargıların azaltılmasına yardımcı olmuştur. İranlı Müslüman ve Yahudiler arasındaki sokaklarda ve pazarlarda spor, sanat ve ticaret alanlardaki samimi etkileşimler, barışçıl bir arada yaşamanın ve uzun süreli ulusal bağların somut bir resmini sunmaktadır. Güven, saygı ve ortak bir İran kimliğine dayanan bir bağ. Devrimden sonra İran'daki Yahudi cemaatinin statüsündeki iyileşmenin açık göstergelerinden biri, çeşitli sosyal, ekonomik ve bilimsel ve kültürel alanlarda yaygın ve verimli bir şekilde varlık göstermektedir. Devrimden önce tıp, ticaret, sanayi ve yüksek üretim gibi alanlarda önemli bir rol oynayan bir topluluk, bu konumunu eşit bir ortamda ve yasal korumalardan yararlanarak korumakla kalmamış, aynı zamanda güçlendirmiştir. Yahudi doktorlar İran'daki saygın tıp merkezlerinde hizmet vermekte, Yahudi girişimciler üretim ve ticaret alanlarında faaliyet göstermekte ve bu topluluktan sanatçılar diğer kültürel aktivistlerle birlikte ülkenin sanatsal atmosferini geliştirmeye yardımcı olmaktadır. Bu aktif katılım topluluğunun iç kapasitelerini geliştirmenin yanı sıra İran'ın büyüme ve refah yolunda da etkili olmuş ve İranlı Yahudiler arasında aidiyet duygusunun ve ulusal gururun artmasına zemin hazırlamıştır. Dikkat çekici bir nokta ise İran Yahudi cemaati Baş Hahamı Haham Yehuda Gerami'nin 2021 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı ziyarette özellikle İslam devriminin zaferinden sonra İran'daki Yahudilerin durumundaki olumlu gelişmelerden bahsediyor. Amerikalı Yahudilerin yıllık buluşmasına katılmak için gerçekleştirdiği bu ziyarette dindaşlarına İslam Cumhuriyeti rejiminin bu cemaatin de kültürel ve dini ihtiyaçlarına gösterdiği özeni de gösteren belirli vakaları anlattı. Yahudi okullarının Yahudilerin kutsal günü olan Cumartesi gününde kapatılmasından, Yahudilikte geleneksel arınma banyosu olan Mikve'nin yeniden inşasına kadar. Ayrıca Tahran, Şiraz ve İsfahan'da Yahudi dini kurullarına göre yemek hazırlayan ve İslam'daki helal kavramına benzer şekilde Yahudi kültüründe özel bir yere sahip olan birkaç koşer restoranın da faaliyetinden de bahsetti. Diğer önemli gelişmeler arasında Tahran'dan genç Yahudilerin özel hahamlık eğitimi ve ardından bu öğretileri İran'ın diğer bölgelerine aktarırken toplumun dini ve eğitimsel bağlarının güçlü kalmasını sağlayan bir merkez olan bir Yahudi ilahiyat okulunun kurulması da yer alıyor. Bu bağ yalnızca kültürel düzeyde değil, aynı zamanda duygusal ve insani alanlarda görülüyor. Bunun bir örneği de değerli hahamın şehit kor general Kasım Süleymani'nin evinde ailesine başsağlığı dilemek için bulunmasıydı. Bu dini bağlılıkların ötesine geçen ve derin bir insani ve ulusal bağ yansıtan bir varlıktır. Bu tür gerçekler azınlıkların yalnızca vatandaşları olarak değil, aynı zamanda Büyük İran ailesinin değerli üyeleri olarak güvenlik, özgürlük ve tam bir saygı içinde yaşamalarının sürdürdükleri İran-İslam Cumhuriyeti'nde gerçek bir birlikte yaşamanın canlı ve etkileyici bir resmini de çizmektedir. Bugün İran Yahudi cemaatinde birçok isim parlıyor. Kendi alanlarında başarıyı, özveriyi ve vatanlarına bağlılığı isim gelen isimler. Doktorlardan üniversite profesörlerine, sanatçılardan yazarlara, sporculardan sosyal aktivistlere kadar hepsi de İran İslam Cumhuriyeti sınırları içinde Yahudi cemaatinin yüksek yaşam kalitesinin ve verimli varlığının açık örnekleridir. Yahudi bilim insanları ülkenin bilimsel ve akademik merkezlerinde üretim ve araştırma faaliyetlerinde bulunuyor. Bu cemaatten sanatçılar İran sanatı alanında kalıcı eserler ortaya koyuyor ve hem toplulukları hem de ulusal ekonomi için yapıcı bir rol oynayan girişimciler. Bu isimler yalnızca Yahudi cemaatinin gururu değil, aynı zamanda İran ulusunun kültürel ve bilimsel değerleridir. İlerideki bölümlerde çabaları, sadakatleri ve yaratıcılıkları ile günümüz İran'ın da bir arada yaşamanın net bir resmini çizen bu önemli isimlerden bazılarını yakından tanıyacağız. Bu tür şahsiyetlerin varlığı İslam Cumhuriyeti'nin dini azınlıkların büyümesi ve refah için sağlıklı ve adil bir ortam sağlayabildiğinin en büyük kanıtıdır. Ayrımcılığa değil, eşitliğe, yasal haklara ve karşılıklı saygıya dayalı bir ortam. Böylece tüm İranlılar dinlerine ne olursa olsun ulusal kalkınma yolunda dinamik ve saygılı bir katkı sağlayabilirler. Bugün İran Yahudi cemaatinin önünde parlak ve umut verici bir gelecek bulunuyor. Olumlu yasal eğilimler, sosyal ve kültürel alanlarda artan katılım, artan empati ve karşılıklı güven düzeyleri bu cemaati ülkenin ulusal yapısındaki en aktif kesimlerinden biri haline getirmiştir. İslami üretiler ve insani değerler ışığında İran İslam Cumhuriyeti sistemi yalnızca azınlıkların haklarını korumakta kalmamış, aynı zamanda Yahudiler de dahil olmak üzere azınlıkların kimliklerini güvenlik, saygı ve özgürlükle korumaları ve ortak bir gelecek inşa etmede rol oynamaları için prerogatif bir temel sağlamıştır. Tarihin ve siyasetin tozlu sayfalarının ötesinde açık ve inkar edilemez bir gerçek ortadadır. Yahudiler, İslam topraklarında her zaman saygılı ve insani bir konuma sahip olmuşlardır. Bu konum, Batı'da tanık olduğumuz gibi etnik bir ayrıcalıktan veya özel bir ayrıcalıktan değil, İslam üretilerinden ve Doğu toplumlarındaki bir arada yaşama kültüründen kaynaklanıyor. Siyonist rejimin ortaya çıkışından önce Batı Asya'dan Kuzey Afrika'ya kadar İslam ülkelerinde Yahudi nüfusunun yaygın bir şekilde dağılmış olması, İslam dünyasının Avrupa'da yaşananların aksine asla antisemitizmin tuzağına düşmediği iddiasının tarihsel bir kanıtıdır. Zira Kur'an'ın öğretilerine ve İslam peygamberinin hayatına dayanarak Yahudilerde dahil olmak üzere dini azınlıklarla yaşayan Müslümanlara yönelik muamele belirli bir adalet, saygı ve karşılıklı haklara saygı çerçevesinde tanımlanmıştır. Önde gelen Polonyalı profesör ve çevirmen İsrail Şahak gibi isimlerde bu gerçeği vurgulamıştır. Şahak eserlerinde Yahudiler Müslümanlarla ilişkilerinin diğer bölgelere de daha iyi olduğunu kabul etmelidir demektedir. Öte yandan Batı Asya'nın tanınmış araştırmacılarından Bernard Lewis de Semitler ve Antisemitler adlı kitabında İslam dünyasındaki Yahudilerin yaşam koşullarından Hristiyan topraklarında yaşadıkları kadar acımasız olmadığını doğruluyor. Bu kadim gelenek bugün İran'da hala varlığını sürdürüyor. İslam Cumhuriyeti'ndeki Yahudilerin yaşam koşulları bu köklü ve insani anlayışın bir yansımasıdır. Dünya medyası eleştirel görüşlerine rağmen bu gerçeği kabul etmek zorunda kalmıştır. Örneğin İsrail gazetesi Haaretz bir haberinde açık yüreklilikte şöyle yazmıştır. Yahudilerin dini ve azınlık hakları gerçekten korunmaktadır. Büyük sinagogların yanında muhafızlar görevlendirilmiştir. İbranice öğrenimine izin verilmektedir. Ve erkek çocuklarının 13. doğum günü kutlamaları ve Yahudi evlilik törenleri tamamen ücretsizdir. Törenlerini karma bir şekilde gerçekleştirebilen tek grup Yahudilerdir. Ancak şimdiye kadar Yahudilerin yalnızca yarısının İran'ı terk etmiş olması, İran'ın onlar için yalnızca geçici bir sığınak değil, aynı zamanda vatanları olduğunu göstermektedir. Bugün İran'da yaşananlar rasyonel ve kültürel bir sürecin devamıdır. Azınlıkları yabancılar olarak değil, tarihi yoldaşlar ve ulusal kimliğin inançları olarak da gören köklü bir geleneğin devamıdır. Bu görüşe göre din ve inanç birlikte yaşamanın önünde bir engel değildir. Aksine karşılıklı saygının gölgesinde kültürel zenginleşmenin, insan etkileşimin ve bir arada yaşamanın araçlarıdır. Ve bu hikaye İranlıların tek bir bayrak altında her inanç ve ritüelle birlikte yaşama, inşa etme, öğrenme ve gurur duyma hikayesi devam ediyor. Bugün İran ve Yahudi tarihinin unutulmaz arka sokaklarında ilerlerken yüzyıllardır bu toprakların kalbinde kök salmış ve İran İslam Cumhuriyeti'nde tam ve eksilsiz bir nesnellik bulan bir arada yaşama, saygı ve derin insan bağları hikayesi dinledik. Umarız duyduklarınız ortak tarihimizin muhteşem bir parçası olan İran Yahudilerinin anlatılmamış ve gizemli hikayelerine daha derinlemesine incelemeniz için size ilham verir. Bir sonraki bölümde günümüz İran'ı bağlamında Yahudilik ve Siyonizm arasındaki belirgin ayrımı hassas, gerekli ve aydınlatıcı bir konu olarak ele alacağız. Podcastlerimizle ilgili görüşlerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebilir. Ayrıca İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bu podcast'i arzu ettiğiniz takdirde arkadaşlarınıza tavsiye etmeniz bizleri mutlu edecek. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Thank you.